Ayrım 22. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 328. Havaya girebilmek için Munzur efsanelerinden birini okumaya başladım. Munzur, Pulur'un Zeranik'ine bağlı Topuzan köyünün saygın ve güçlü ağası Şeyh Hasan'ın oğludur. Dağlarda, düzlüklerde babasının sürülerini otlatan bir çobandır. Sessiz, iyi kalpli, saf, dağlara, meralara, ille de hayvanlara dost, kendi halinde bir gençtir. Kimi aktarımlarda Şeyh Hasan'ın oğlu değil, yanaşması olarak gösterilir. Kimi aktarımlarda ise babası Şeyh Hasan'ın kendisini dağda izlemesini, güvenini ve sadakatini sınamasını onur meselesi yapıp, yine aynı bölgedeki Bilgeç Dağı eteklerinde, Deva Pile, büyük köy ağası Ali Haydar Ağa'nın yanına çoban girmiştir. Buradan sonra söylenceler ortaklaşır. Şeyh Hasan ya da Ali Haydar Ağa, Kerbela'ya haç tavafına gider. Giderken evini barkını, sürüsünü tarlasını, karısını kızını, her şeyini çok güvendiği Munzur'a emanet eder. Ağa, hacdayken bir gün karısı helva pişirmiştir. Helvadan çobana da bir tabak verir. Helvayı alan Munzur, ağamın canı helva çekti, ben bu helvayı varayım ağama götüreyim de yesin deyince, hanım Munzur'un bir pay daha istediğini sanır. Yine de tabağı doldurur. Munzur gider, kısa bir süre sonra döndüğünde elinde boş tabak yoktur. Ağanın hanımı tabağı sorunca, onu ağam dönerken getirecek der. Helva daha soğumadan ağasına ulaştırmıştır Munzur. Olaya kimse inanmaz. Munzur'un yarım akıllı olmasına, saflığına verirler. Hacı karşılama günü geldiğinde bütün köy ellerinde hacılara verilecek hediyelerle toplanır. Munzur'un verecek bir şeyi yoktur. Keçilerinden süt sağıp bir bakraca doldurur. Herkes ağanın elini öpmek için kuyruğa girer. Bu sırada ağa bir köşede bekleyen Munzur'u görür. Yanına çağırır. Eli öpülecek kişi ben değilim Munzur'dur diyerek keramet sahibinin o olduğunu anlatır. Köy halkı keramet sahibi Munzur'un elini öpmek için ona doğru yönelince, Munzur kimine göre korkudan, kimine göre alçak gönüllülüğünden ve sırrının fahş olmasından duyduğu utançtan kaçmaya başlar. Herkes de peşinden koşar. Kayadan kayaya sekerek kaçarken tökezler, bakrakçıdaki süt dökülür. Sütün döküldüğü yerden süt gibi beyaz, dupduru, tertemiz bir su fışkırır. Munzur kaçmaya devam eder. Ayağını her bastığı yerden kayaların arasından dökülen süt misali, köpük köpük süt beyazı bir su yeryüzüne çıkar. 40. adımda gözden kaybolur, sır olur. Munzur dağlarının eteklerinde 40 gözden fışkıran, bahar aylarında sayısı daha da artan gözeler, Dersim'in ünlü Munzur Ovacık Pulur gözeleridir. Buralardan fışkıran beyaz köpüklü buz gibi sular kayalık yamaçlarda şelaleler oluşturarak akar. Yöre halkı Munzur Baba efsanesine hala inanmaktadır. Munzur Baba efsanesinin bir başka anlatımı dikkatimi çekti. Musır, Munzur, İbrahim peygamberin çobanıdır. Temiz kalpli, sadık, özüne sözüne güvenilir bir çobandır. Bir gün Hazreti İbrahim'in sürüsünü otlatırken iki kurt peyda olur. Kurtlar dile gelip sürüden iki koyun isterler. Musır önce direnir, sonra bakar ki hem kendisi hem de sürü tehlikede. Koyunlar bana ait değil, varıp sahibine sormalıyım der. Git sor der kurtlar, sen dönene kadar bekleriz biz. Musır kurtlardan sürüye dokunmama sözü alır, onlara güvenir. Hazreti İbrahim'in yanına varır, olanları anlatır. Ne yaptın Musır der İbrahim. Sürü kurtlara teslim edilir mi? Kurt sözü verdiler, inandım der Musır. Git bak o zaman, eğer sürü duruyorsa bir koyun ver onlara der İbrahim peygamber. Merakından kendisi de takılır çobanın arkasına. Sürüye yaklaştıklarında bakarlar ki kurtlar sürüyü bekliyorlar, koyunların kılına dokunmamışlar. Sürüden bir koyun seçin der Musır. Kurtlar razı olur, sürünün ortasından bir koyun seçerler. Gariptir ki o koyun Musır'ın kendisine ait tek koyunudur. Hem de doludur, yakında kuzulayacaktır. Söz sözdür, Musır tek servetinin elinden alınmasına ses çıkarmaz. İki kurt, karnı dolu koyunu sürünün biraz uzağına götürür, karnını yarar, kuzulatırlar. Bir kara, bir beyaz kuzu doğar. Onları alır giderler. Musır'ın koyunu da sapasağlam sürüye döner. O anda İbrahim peygamber ve Musır, gözlerinin önünde sürünün yarısının siyah, yarısının beyaz koyuna dönüştüğünü hayretle görürler. Beyaz koyunların bulunduğu yerden süt beyaz sular fışkırmaya başlar, gözeler oluşur. Musır da sır olup kaybolur. Yine rivayet olunur ki, Hazreti İbrahim'in Tanrı'ya kurban etmek için getirdiği oğlu İsmail'in yerine gönderilen koç, kurtların doğurttuğu kuzulardan biridir. Efsane içinde efsane, ilginç. Ak koyunlu, kara koyunlu devletlerinin kuruluşuna da gönderme var. İnsan merak ediyor, bölgenin kadim tarihini daha iyi öğrenmeliyim. Yorgunluk çöktü üstüme, bedenime değil de içime. Neredeyim, neden buradayım, neden okuyorum bu masalları, neden yalnızım, neyim var? Cansan'ın kullandığı cipte yolda gelirken yaşadığım o kısacık utanç verici an, cinsel tensel çekim, göğüs uçlarımdan karnıma doğru inen ateş, hatırlamayı reddedip de unutamadığım tehlikeli duygu. Askerler durdurmasaydı da elini aramızdaki koltuğa dayadığım elimin üstüne koyacak mıydı? Bedenimden yayılan titreşimleri algılamıştı da karşılık mı veriyordu? Tim komutanı yaklaşmasaydı elini alıp alev alev yanan yüzüme götürmeye cesaret edecek miydim? Birkaç saniye içinde hayatım, hayatımız değişecek miydi? Hayır, hiç sanmıyorum. Bu kadar pervasız, sorumsuz değilim. Nemfomanyak olduğum ise hiç söylenemez. Bir daha olmayacak diye tekrarladım kendi kendime. İnsanın zayıf anı olur, cinsel arzuların, dürtülerin kabardığı adet dönemi öncesidir belki de. Kimyasal bir etkileşim, bilinç dışı içgüdüsel bir dürtü, hayvan yanımız. Hepsi bu kadar işte. Hepsi bu kadar mı? Duşa girdim. Su sıcak değildi, ılık bile sayılmazdı. Yine de iyi geldi. Saç kurutma makinesi yok. Düşünmeliydim bunu. Her yerde taşıdığım portatif saç kurutmamı getirmeliydim. Saçlarımı havlu ile iyice kurulayıp yastığın üstüne kuru bir havlu serdim. Yarın hepsi kıvrım kıvrım havalanacaklar. İğrenç. Başka zaman olsa saçlarımı bir tokayla kafamın üstünde toplayıp dolaşırdım, aldırmazdım. Ama yarın saçlarım güzel olsun istiyordum. Herkesin beğendiği, Ali'nin sevdiği gibi. Omuzlarımdan aşağı çok hafif dalgalı, siyah ve yumuşacık inmeliler. Allah'ın Tunceli'sinde, şu ırmağından, dağından başka şeyi olmayan yerde saçlarımın şöyle mi, böyle mi olacağının ne önemi var? E var tabii, kahretsin. Cansa'ya güzel görünmek, onu fiziğimle etkilemek istiyorum. İyi uyumuşum, erken kalktım. Hava açık, aydınlık, kendimi dinlenmiş, gevşemiş hissediyorum. Üstelik suyun kalitesinden midir nedir, saçlarım hiç de kötü şekil almamış. Acıkmışım, kahvaltı benim için olmazsa olmaz ana öğündür. Çayla peynir ekmek de olsa güne başlamak için mideme bir şeyler gitmeli mutlaka. Kahvaltı salonu hiçbir yere bakmıyor, nedense ırmağı görebileceğimi hayal etmiştim. Yine de temiz pak. Etraftaki masalarda benden başka müşteriler de var. Çocuklu bir aile, hallerinden, giyimlerinden, konuşmalarından memlekete gezmeye gelmiş Almancı veya bir başka Avrupa ülkesinden gurbetçi oldukları anlaşılıyor. Bir başka masada tüccar veya bölge bayi kılıklı iki genç adam, başka bir masada yerel kıyafetli üç kişi. Kahvaltılıklar açık büfe usulü köşedeki masanın üstüne konmuş. Birkaç çeşit peynir, tereyağı, bal, koyu renk bir pekmez, pideye benzer küçük ekmekler, çeşit az. Ama hepsi bol, üstelik de plastik değil, toprak ya da tahta kaplarda. Tabağımı doldurup masama döndüğümde hizmet eden delikanlı patilaların yeni yapıldığını, taze taze isteyip istemediğimi soruyor. O nedir demiyorum, sürprizi bekliyorum. Çay demli ve taze, keyfim iyice yerine geliyor. Patilanın bazlamayla çiğ börek arası bir hamur işi olduğunu öğreniyorum. İçinde tulum peyniri var, soğanla domates de var galiba. Garson sıcakken üstüne tereyağı sürmemi öneriyor. Biraz da pul biber. Ne zamandır böyle şeyler yememişim. Hoşuma gidiyor. Cansa saat tam 9'da geldiğinde henüz kahvaltı masasındaydım. Günaydın deyip oturdu. Kendine bir çay söyledi. Burada kendi ortamında ne kadar rahat göründüğünü düşündüm. İstanbul'daki Cansa'dan farklıydı. Etkileyiciydi de. Bızıke Dorakin hazırlamışlar. Her zaman yapmazlar sabah kahvaltısında. Bu size bir ikram. Patila demişti garson çocuk. Öyle de deniyor şimdi. Eskiler bızık ederlerdi. Bazlamanın, gözlemenin dersimcesi işte. Gördüğüm kadarıyla bitirememişsiniz. Yarısı tabağınızda duruyor. Ben bir oturunca, hele de ince açılmışsa birkaç taneyi birden mideye indiririm. Beğenmediniz mi yoksa? Beğendim. Çok güzel ama garsonun tavsiyesine uyup tereyağı da sürünce pek doyurucu oldu. Ancak bu kadarını yemeyi başarabildim. Hava bugün çok güzel şansınıza. Nereden başlamayı düşünüyorsunuz? Siz daha iyi yönlendirebilirsiniz. Amacımız belli. Buna göre nereye gitmemiz, nereyi görmemiz yararlıysa oraya gidelim. Dün gece Munzur efsanelerini okudum uyumadan önce. Bakraçtan dökülen süt, kayaların arasından fışkıran süt beyazı sular, Munzur gözeleri çok ilgi çekici geldi. Görmeden ölme dedikleri yerlerden olmalı. Belki o tarafa gidebiliriz. Tabii esas işimize de katkısı olacaksa, çalışmalarımızı ilerletecekse. Sonuçta turistik bir gezi değil bu. Ovacık tarafında artık çok yaşlanmış bir dede vardır, Devres Baba. Şimdilerde gençlerin gelip kayıt yaptıkları, seslerini sözlerini derledikleri önemli saz şairlerimizin esas kaynağı odur. Koluna inme indi bir süredir. Artık sazını çalamıyor ama Alevi Kızılbaş inancının gulvanklarını, semahlarını en otantik haliyle ondan dinlemek yakın zamana kadar hala mümkündü. Semahları, gulvankları ritmiyle okur, sözünü ettiğiniz efsaneleri sadece Munzur efsanesinin değil, Düzgün Baba, Tujik Baba, Sultan Baba hepsinin tek tük kalan kaynaklarından biridir. Zeranik'in oralarda ya da Devapile'de buluruz onu. Hala çalıp söyleyecek haldeyse tabii. Biraz uzak, zahmetli bir yol ama çevreyi görmek hem de Devres'i dinlemek açısından değer. Nerede dediniz? Sizin haritada Zeranik'in adı yeşil yazıdır. Öteki de Büyükköy. Konuşur mu bizle, kayıt yapmamıza izin verir mi? Baba tarafım aynı Seyit sülalesinden gelir, aynı ocaktandırlar. 38'de mucize Kabil'inden kurtulanlardan. Eğer kayıt ekibi gelene kadar ömrü vefa ederse, evet, konuşur. Aklı hala yerinde. Artık susma zamanı değil, anlatma zamanıdır demişti bana son görüştüğümüzde. Bende de onunla yaptığım bazı kayıtlar var. Yetersiz de olsa. Üstelik çoban Munzur'un kayalardan sekerken açtığı gözelere de yakın bir yerde. Munzur efsanelerini okurken aklıma gelen bir soruyu sormadan edemiyorum. Bir anlatı hariç çoban Munzur'un kimin nesi olduğuna ilişkin ipucu yoktu okuduklarımda. Bu konuda bilgi, yani efsane demek istiyorum, var mı? Ben sözünü ettiğim pirden dinlemiştim birini. Başka anlatılar da vardır mutlaka. Bir pirin tek kızı genç yaşta ölür. Pir her gece rüyasında kızını görmektedir. Kızı, baba mezarımı aç, orada bir emanet var, onu al diye yalvarmaktadır. Dede rüyasını taliplere anlatır, istişare edilir, mezarı açmaya karar verirler. Mezar açılır, pirin kızının tabutu içinde bir beşik, beşikte de parmağını emen güzeller güzeli bir erkek bebek vardır. Mucize çocuğu alıp köye götürürler. Naz naim büyütürler. Pirin kızı yine babasının rüyasına girer. Çocuğun adını Munzur ya da buradaki deyişle Muzur koy der. Bu söylenceler hep şaşırtmıştır beni. Musa'nın beşiği içinde Nil'de bulunmasından, Tiber ırmağına atılan kutudan çıkan Romus ve Romulus'a, mezardaki beşikten çıkan Munzur'a varana kadar özünde hep aynı hak tarafından gönderilmiş bulunmuş çocuk hikayesi. İnsanın hikayesi çağlar boyunca değişmedi de ondan belki. Korkuları, zaafları, arayışı, özlemleri de öyle. Her neyse, Munzur efsanesi ilginizi çektiğine göre önce Ovacık tarafına gitmeyi öneririm. Hem ziyaret hem çalışma olur. Gözeler gerçekten görülmeye değerdir. Yaz iyice geldiğinde Temmuz'da çok kalabalıklaşıyor. Avrupa'daki Dersim diasporası çoluk çocuk gözelere, Munzur'a, Harçik'e akın ediyor. Dersim moda olmaya başladı. Gazetelerde görmüşsünüzdür. Burası Bodrum mu, Tunceli mi diye fotoğraflar çıkar yazın. Mayolu, bikinili hanımlar, güneşlenenler, suların içinde masa koyup demlenenler. Ana baba günü olur artık ortalık. Henüz akın tam başlamadı. Gözelere gidebiliriz. Tamam diyorum, rehber sizsiniz. Kendimi size teslim ediyorum. Kendimi size teslim ediyorum sözünden, benim ağzımdan çıkar çıkmaz fark edip kızardığım anlamı çıkarmadığından eminim. Bir dakika, yol durumunu sorayım, telefon bu köşeden çekmeyebilir diyerek dışarı çıkıyor. 2 dakika sonra dönüyor. Özel bir durum yokmuş. Bazen operasyon olduğunda yolu kapatırlar. Bazen de bu mevsimde taşkın olur, köy yolları kapanabilir. Tedbirli olmak gerek. Cip otelin kapısında duruyor. Yolun neredeyse yarısını kaplamış. Dün havaalanından gelirken oturduğum ön koltuğa geçiyorum. Bir an dünkü tuhaf duygularımı anımsayıp huzursuzlanıyorum. Fotoğraf çekme bahanesiyle arka koltuğa mı otursaydım acaba? Ne oluyor bana böyle? Bakımsız sokaklardan, çirkin beton binaların arasından geçiyoruz. Irmağın iki yakaya ayırdığı şehrin ortasında küçük bir meydan vardığımızda, buraya Palavra Meydanı denir diyor. 70'lerde devrimci abiler bu meydanda topladıkları halka nutuk atarlardı. Sonra da sürdü gelenek, kan can pahasına da olsa. O gün bugün meydanın adı Palavra Meydanı kaldı. Halk Palavra Meydanı derdi ama o palavraları dinlemeyi de severdi. Seksenlerde burada solun bütün fraksiyonları vardı. Hepsi birbiriyle kavgalıydı. Devlete karşı isyan duygularında birleşirlerdi. Halk da o isyan duygusunu severdi bence. Gençlerin anlattıkları halkın kendi hikayeleriydi, kendi umutlarıydı. Bunu seziyorlardı. Buralarda isyan, direniş, silahlı mücadele, devrim, dışarıdan ithal edilmiş özenti kavramlar değildir. Yüzlerce, belki de binlerce yıldır Dersimli'nin yaşamıyla, inancıyla iç içedir. Uzun, soluksuz, kitabi konuştuğunun farkına varıyor. Palavralarımla sizi sıktım mı hoca hanım? Hoca hanım deyişinde yine o alaycı, küçümseyici tonlama var. Tersleşmek yerine dostlaşmayı tercih ediyorum. Palavra meydanında devrimci gençleri dinleyen halktan biriyim ben de. Anlattığınız hikayeyi dinlemek, bilmek istiyorum. Munzur boyunca Johnson'ın rehberliğinde çıktığım o uzun yolculuk, hayatımı ortasından ikiye bölen ırmakla özdeşleşiyor şimdi. Gerçekten aklımda kaldığı kadar güzel, gizemli, derin anlamlarla yüklü müydü? Yoksa Johnson'ın suskunluklarla, söylenmeyenlerle, efsanelerle dolu anlatıları mı yaratmıştı gündelik gerçeği aşan olağanüstülük duygusunu? Ya da asıl, gerçekliğin başka bir boyutunda, başka bir katında dolaşmaya başladığımdan mı böyle algılıyordum? Dağların, kayaların, suların, ormanların, keçilerin, kartalların, doğada ve insanda ne varsa her şeyin anlam, anlamın da kutsal olduğu, anlamın kendini sözle, sesle, sazla gerçekleştirdiği dört yanı, Kaf Dağı, orta yeri su labirenti bu masal ülkesinde, Cansa, meraklı küçük kızı karanlık mağaralara, ejderhanın inine, doruklardaki devlere sürükleyen büyücü rolündeydi. Küçük kız ise kendini büyücüye bırakmış, koyaklardan çıkıp kayalarda yankılanan sihirli sesin çekimine kapılmıştı. Irmağa paralel giden yol dardı, kötüydü ama muhteşemdi. Güneş vurduğunda munzur ırmak değil, ışık sesli oluyordu. Üzerlerinden sular süzülen sarp kayaların arasından geçerken yeşile göllenen, düzlüklerde uysallaşıp cam göbeği parlayan, yıkık yerleşmeleri yalayan, dağları aynasında yansıtan ırmak. O günlerde ürkek adımlarla usul usul yürüyordum kendi içime doğru. Aklımın değil yüreğimin pususasını kullanıyordum. Su, duyguya, tutkuya, aşka dönüşür mü? Kendisini hiçten yaratacak bir ayna, susuzluğu giderecek bir ulu ırmak olmadan aşk doğabilir mi? İnsan aşkın nesnesini kendisi mi yaratır? Asıl olan, aşık olunan kişi ya da nesne değil de duygunun kendisi midir? Sevdiğimizi değil de içimizden büyütüp beslediğimiz duyguyu yitirmekten mi korkarız? Ben Cansa'yımı sevdim, Cansa'daki ırmakları, dağları, efsaneleri mi? Yoksa bu topraklardaki sinmiş, kuşaklar boyunca insanların içine işlemiş kuşatılmışlığın derin hüznünü mü? İhtiyacım bir başka erkeğe miydi yoksa başka sularda yıkanmaya, başka iklimlerde dolaşmaya, kendi miskin sularımdan dışarı çıkmaya mı? Bu sorular ağanın soruları değildi. O anları büyüyü dağıtacak gereksiz sorularla karartmıyor, harcamıyor, sadece yaşıyordum. Çok sonra kendimi tanımak için sordum bu soruları. İnsanın aşkı, içindeki boşluğu doldurmak için aradığını, kendini aşkla tamamladığını anladım. Ovacık yolundayız, az konuşuyoruz, daha çok o anlatıyor. Çevreyi tanıtıyor, geçitlerin, kayaların, dağların, Munzur'un kıvrımlarının adlarını, anlamlarını, söylencelerini, hikayelerini. Ana yoldan ayrılıyoruz gibi geliyor. Su hep yanımızda. Bir virajdan sonra yavaşlıyoruz. Sağ yanımızda fotoğraflardan, turizm dergilerinden bildiğim bir görüntü. Munzur'un kendi etrafında dolanarak yarattığı bakır kızılı, mavi yeşil adacık. Burada duralım. Fotoğraf çekmek istersiniz belki. En turistik manzaramızdır. Sesinde yine o alaycı perde. Bu defa sinirleniyorum. Turizm için gelmedim. Biliyorsunuz, işimle, araştırmalarımla ilgili değilse fotoğraf çekmekten de hoşlanmam. Yine de inelim birkaç dakika. Zaten ileride karakol var. Birazdan kontrol noktasına geleceğiz. Sıkıcı biliyorum ama insan zamanla kanıksıyor. Siz de alışacaksınız. Irmak boyu yol, yol boyu kontrol. Dur, kimlik, nereden gelip nereye gidiyorsun, hangi köye, kime, neden, bagajı aç, koltukları kaldır. Yine ırmak, yine yol, yine kontrol. Ne arıyorlar diye soruyorum. Silah, mühimmat, erzak, tıbbi malzeme, gerillanın ihtiyacı olan her şey. Bu ortamda ekipli çalışmamız hiç de kolay olmayacak anlaşılan. Gerekli yerlerden izin belgesi alınırsa iş kolaylaşır. Bazen o bile yetmeyebiliyor. TC devletinin kolluk güçlerinin kendi aralarında da anlaşmazlığa düştüğü oluyor çünkü. Neyse, merak etmeyin. Ekip geldiğinde serseri mayın gibi dolaşmayacağız. Nokta atışı yapacağız. Yani bu gelişinizde saptayacağımız belli yerlerdeki belli kişilere gideceğiz kayıt için. Bu da işimizi kolaylaştırır. Derelaçi'yi, Halvuri gözelerini o gün göstermedin bana. Yolumuzun üstündeyse oysa, ikimiz için de henüz erkendi biliyorum. Anlatıp anlatmamaya karar vermemiştin daha. Beni sınıyordun. Belki de hiç anlatmayacaktın eğer. Ana yoldan sapıyoruz. Dolana dolana tepelere tırmanan toprak yol kayalardan akan sularla yer yer kesiliyor. Sağ yanımızda yanık bir meşelik. Bu bölge 1992'de boşaltıldı. Ormanlar, meşelikler ateşe verildi. Sonra yeniden iskana açıldı ama halkın çoğu dönmedi. Yaşlılar var çoğunlukla, bir de yurt dışında yaşayıp da yılda bir iki defa gelenler. Dersim diasporası yani. Bazıları eski evleri onardı. Dağ tırmanmayı sürdürüyoruz. Uzakta kayalık dağlara yaslanmış bir yerleşim görünüyor. Toprak yol sona erip köye götürülen stabilize yola girilen sopakta nerede çıktıklarını anlayamadığım tam donanımlı silahlı insanlar kesiyor önümüzü. Sakin olun diyor yavaşça. Bu noktada hep terör yaratırlar köye geçişi güçleştirmek için. Fısıltıyla soruyorum. Teröristler mi? Hayır. Gerilla değil, komandolar. Devletin özel timleri. Biraz laf anlatmamız gerekecek. Hepsi bu. İki ağır silahlı komando eşliğinde yanımıza gelen kişi yine kimliklerimizi alıyor. Bu defa bakmakla yetinmiyor, sert bir el hareketiyle bekleyin işareti yapıp elindeki telsizle biriyle konuşuyor. Kimlik bilgilerimizi merkeze geçiyor olmalı. Gözlerimi kucağımda kavuşturduğum ellerime dikmiş bekliyorum. Cansa köye neden gittiğimizi, kimi göreceğimizi, ne yapmak istediğimizi anlatıyor adama. Telsizin öteki ucundan haber bekleniyor herhalde. Kimliklerimiz iade edilirken yine aynı soru. Yabancı kökenli misiniz? Hayır, Türk kökenliyim. Adıma takıldıysanız Arya opera şarkısı demek. Bir homurtu, kaba, saygısız bir ses tonuyla sıralanan sözler. Bütün Türkiye bitti de şu dağ başındaki yarı ölü ihtiyar mı kaldı araştırma yapmak için? Akıllı olun. Nerede, kiminle araştırma yapacağıma ben karar veririm demek için ağzımı açmaya hazırlanırken Cansa sağ elini kolumun üstüne koyuyor. Susuyorum. Adama kötü kötü bakmakla yetiniyorum. Motoru çalıştırıyor, yavaşça hareket ediyoruz. Etkilendiğinizi, öfkelendiğinizi anlıyorum ama sakin olun. Bu adamlarla sorun çıkarmaya gelmez. Bakın köye geldik bile. Bulunduğumuz noktadan vadiye tepeden bakıyoruz. Önümüzde güneşi gölgeleyen çıplak kayalık dağlar ve köyü çevreleyen bir yeşil kuşak. Burada 10-15 yıl önce çok yakım yıkım oldu. Doğa yine de pes etmiyor, direniyor. Baharda böyle yemyeşil ayaklanıyor işte. İnsanlar da devlet de pes etmiyor ya, 70 yıldır çiğnendikçe, ezildikçe fışkıran çayır misali, zulüm de direniş de bitmiyor. Elini usulca kolumun üstüne koyuyor yeniden, küçük kız kardeşi sakinleştirmeye, korkusunu dağıtmaya çalışan bir ağabey gibi. Elini çekmesinden korkarak kıpırdamadan duruyorum. Anı yaşamaya, kavramaya çalışıyorum. Köyün içine girdiğimizde tavuklar ve çocuklar önümüzden kaçışırken vites değiştirmek için çekiyor elini. O farkında bile değil. İçimde pır pır uçuşan minik gece kelebekleri, pervaneler. 22. ayrımın sonu, sayfa 341.